Mesnevi Sohbetleri. Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz'la Mesnevi Sohbetleri başlıyor.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli dostlar, sevgili kardeşlerim, Mevlana'nın Mesnevisinden okumaya devam ediyoruz. İntihabat tarihiyle, eskilerin ifadesiyle seçmeler yaparak okuyoruz. Buyuruyor ki Hazreti Mevlana, bir hissu, bir guş, bir fikret şevit, ta hitabı irci'i ra bişnevit. Muhataplarına, insanlığa, hepimize hitaben diyor ki Hazreti Mevlana, hissiz, kulaksız ve düşüncesiz olunuz ki irci'i hitabını tam olarak duyasınız. Yani siz dış dünyaya gözünüzle, kulağınızla çokça takılarak dikkatinizi dışarıya çevirirseniz, içinizdeki sese kulak vermezseniz, ölüm hatırınıza gelmez. Ama siz içinizdeki sese kulak verir, dış dünyadan alakanızı kesip zaman zaman gözünüzü yumup şöyle bir tefekkür ederseniz, irci'i emrini, bana dön ey kulum hitab-ı ilahisini duyacak bir gönül enginliği hissedersiniz. Çünkü göz ve kulak insandaki dış dünya ile irtibatı sağlayan organlar ve azalardır. İnsan gözüyle gördüklerine, kulağıyla duyduklarına sürekli dikkatini teksif eder ve dolayısıyla dikkati dış dünyaya yoğunlaşır. Gördüklerine kayar, duyduklarına kayar. Ama zaman zaman insanın gözünü ve kulağını kapatıp kendi içindeki, kalbindeki sese, kulluk sesine dikkat vermesi ve şöyle bir muhasebeden geçirmesi, bugüne kadar yaşadığı günleri, günahlarını, güzelliklerini, çirkinliklerini şöyle bir gözden geçirmesi, ölüm gerçeğinin var olduğunu düşünmesi, irci'i hitabına insanların gönüllerini daha iyi hazırlar ve cisim aleminden, alemi ecsamdan, cisimler aleminden, tabiat aleminden, ruhlar alemine doğru, mana alemine doğru, gönül alemine doğru yükselişi sağlar. Yani nefsin biraz daha emmareden levvameye, mülhemeye, mutmainneye doğru yükselişine vesile olur. İnsanın kendini ciddiye alması, kendi hayatını gözden geçirmesi, yediklerini, içtiklerini, kazandıklarını şöyle bir muhasebe etmesi, nihayette ya eyyetühen nefsul mutmainne irci'i ila rabbiki radiyeten merdiye fedhuli fi ibadi vedhuli cenneti ayeti kerimesiyle Cenab-ı Hakk'ın hitabına mazhar olan mutmainne makamına ermesi söz konusu olabilir. Malum insan nefsinin dereceleri var. Kur'an-ı Kerim'de bunların 6 tanesine işaret ediliyor. Birisi Yusuf suresindeki Estağfirullah ve ma uberri'u nefsi innen nefse leemmâratun bissû ayeti kerimesiyle Yusuf aleyhisselamın bile ben nefsimi temize çıkarmam. Çünkü nefis denilen şey son derece kötülüğü emreden bir özelliğe sahiptir dediği nefistir ki hepimizin nefsinde böyle bir emmarelik özelliği vardır. Çünkü nefsin maksadı hep insanı daha çok yasaklar tarafına, günahlar tarafına sevk etmek, farzlardan uzaklaştırmak, sünnetlerden uzaklaştırmaktır. Sürekli karşı koyan, güzelliklerle mücadele eden, onlara karşı koyan bizim içimizdeki o emmare olan nefistir. Onun dizginlenmesi, onun frenlenmesi esastır. Bunun yolu da ibadettir, taattır, riyazattır, mücadeledir, mücahededir. Yani ibadetleri çoğaltarak, yemeği içmeyi azaltarak, teksif olarak bu emmareliğini azaltma yolunun gerçekleşebileceği malum biliniyor. Bundan sonra levvame, yani zaman zaman yaptığı günahlardan dolayı kendini kınayan bir noktaya gelir ki buna nefs-i emmare diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de buna Kıyamet Suresi'nde Allah Teala 2. ayet-i kerimede şahit ediyor. وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَ Nefs-i levvameye and olsun. O nefs-i levvame işte emmareden zaman zaman kurtulup ya bu günahı niye işledim? Affedersiniz bu haltı niye ettim? Keşke yapmasaydım dediği insanın kendi kendini kınadığı an, kendi kendini kınadığı nefis nefsi levvamedir. Bu tabii bir merhaledir, bir adım ilerisidir ama elbette yeterli değil. Daha yukarısı var, daha yukarılara gitmek lazım. Şeyh Sadi Şirazi Gülistan'ında şöyle bir örnekle anlatıyor bu nefsi levvame meselesini. Diyor ki dervişin birisi üstadının, hocasının, şeyhinin şöyle bir şiirini düşünmüş. Şiirde diyormuş ki üstad 50 yaşına geldin hala gaflet uykusundan uyanmadın. Şu anda belki de 4-5 günlük ömrün kaldı. Bari bu günlerin kıymetini bil de bu günlerini Allah yolunda sarf etmeye bak diye üstadının şiirini hatırlıyor. Onu düşünüyor ve arkasından nefsi levvamesi dile gelip kendi kendine diyor ki derviş Allah Allah. Sanki bu söz bana söyleniyor. Ben de 50 yaşıma geldim aşağı yukarı. Hala adam olmaya niyet edemedim. Şimdiden sonra mı adam olacağım diyerek böyle hüzünlenip kendi kendini kınamış, levmetmiş. Fakat tam o sırada kendi kendine tekrar bir ses. Allah'ın birliğini, peygamberin hak olduğunu tasdik ediyorsun. Kimseye kötülük yapmak gibi niyetin yok. Kanlı katil değilsin. Hırsız değilsin. Öyleyse niye Allah'tan ümidini kesiyorsun? Hadi bakalım kulluğa koyulsana diye ikinci bir ses geliyor ki işte burası da mülhime veya mülheme dediğimiz yerdir. Yani ümit kesme hadi. Madem günahından şikayetçisin, madem kulluk edemediğinden dert yanıyorsun, hadi o zaman dön Allah'a, dön yönünü kıbleye, Kabe'ye diye bir ses insana hitap eder ki işte burası da nefsi mülhemedir. Böylece insan kendi kendini levvameden mülhemeye yavaş yavaş güzel şeylere doğru hazırlamış olur. Mülheme ayette buyurulduğu gibi ve nefsi ve ma sevvaha فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ayeti kerimesinde nefse ve onu tesviye edene, ona şekil ve suret verene and olsun. Allah'a and olsun diyor Allah Teala. Kendi kendine and ediyor. Ondan sonra فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا nefsin günahını da takvasını da ona gösterene and olsun. Yani Allah Teala insanların gönüllerine bir ilhamla günahını da gösteriyor, takvasını da gösteriyor. Dolayısıyla insana nefsinin günahının gösterilmiş olması min tarafillah bu ayet-i kerimeye göre bir ilhamdır ve insanı o günahtan tevbeye motive ediyorsa bu elbette ilham-ı Rabbani'dir, ilham-ı Melekidir ve insan o zaman hakikaten mülheme noktasına doğru adım atmış demektir. Ama bunların hepsi yani levvame, emmare, levvame, mülheme nakıs olan nefislerdir. Yani yeteri kadar kemale ermemiş olan nefislerdir. Bunun bir yukarısı, dördüncü derecesi mutmainne derecesidir ki biraz önce okuduğum Fecr suresindeki ayet-i kerimede Allah Teala Hazretleri buna işaret ediyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainne. Ey itminana ermiş nefis. Yani içindeki her türlü gıllı gışı, hileyi, fesadı, şekki, şüpheyi izale etmiş. Tam bir teslimiyetle Allah'a iman etmiş ve ibadetlerle, taatlarla da gönlünü bir bakıma doyurmuş ve gönlündeki şüphelerin ortadan kalkmasından dolayı mutluluğa ve hazza ermiş olan nefis. İşte hitab-ı ilahiye mazhar olan nefis budur. Bundan önceki nefisler hitab-ı ilahiye henüz mazhar değildir. Bu nefis artık hitab-ı ilahiye mazhardır ve bu nefsin sahibini Allah Teala kıyamet gününde irci'i ila rabbiki radiyeten merdiye, dön Rabbine sen ondan, o da senden razı olarak. Nefsin raziye merziye makamında burada zaten fedhuli fi ibadi ve dhuli cenneti, kullarımın arasına katıl ve cennetime gir hitabına insan bu noktada, bu noktaya erdikten sonra inşallah Teala mazhar olacağı anlaşılıyor. Tabi burada mutmain ne var? Radiye var, merdiye var. 6 tane makam var. Tasavvuf ehli diye çıkarmış bir de safiye veya kamile. O da Allah Teala Hazretlerinin enbiya sıfatını ve asfiya sıfatını verdiği kamillerin ruhları ki Kur'an-ı Kerim'de bu makam geçmiyor. Fakat bu bir üst makam olarak ifade etmişler. Radiye makamı kulun Allah'tan razı olduğu nefis makamı. Yani takdir-i ilahiye karşı kulun boyun eğdiği, senden ne geliyorsa hoştur diyebildiği bir makamdır. İtirazı terk ettiği makamdır. Merdiye makamı da Allah'ın kulundan artık razı olduğu bir makamdır. Gerçekten bu noktalara gelebilmek yüksek bir iman ile müyesser olacak olan bir hadisedir. Ve bu noktalara ulaşmış olan, bu makamlara erişmiş olan bir kul inşallah Teala bu dünyada müşahede-i cemali, Cenab-ı Hakk'ın cemal sıfatlarını müşahede imkanı elde edebileceği gibi, şuhut makamı verebileceği gibi cennette de cemalullahı temaşa bahtiyarlığına biiznillahü teala nail olacaktır. Hazreti Mevlana devam ediyor. Bir başka beytinde çarpara kadri kudret barnih berzaifan kârı takat kârnih. Sen dört ayaklı hayvana gücü yetecek kadar yük yükle. Zayıf ve takatleri, zayıf olanlara da takatleri kadar berzaifan kârı takat kârnih. Onlara da güçlerinin kaldırabileceği kadar iş ver. Yani herkese iş verirken, bir şey beklerken, bir şey talep ederken kaldırabileceğini vermek, kaldırabileceği istemek elbette en doğru olandır. Çünkü Allah Teala da böyle yapıyor ve malum her akşam yatsı namazından sonra okunan Amener Resulü suresinde, Amener Resulü ayeti kerimelerinde Allah Teala Bakara suresinin son iki ayetinde daha doğrusu La yükellifullahu nefsen illa vus'aha buyuruyor. Allah hiçbir nefse, hiçbir kişiye, hiçbir canlıya asla kaldıramayacağı, gücünün yetmeyeceği yükü yüklemez. Ancak gücünün yeteceğini yükler. Daha fazlasını yüklemez. Eğer bize bir şey yüklemişse bu bizim kaldırabileceğimiz türden bir şeydir. Bizim kaldırabileceğimiz neviden bir şeydir. Cenab-ı Hak namaz emrediyorsa bizim yapabileceğimiz için, bu takatın bizde var olduğunu bildiği için emrediyor. Zekat emrediyorsa varlıklara emrediyor. Varlıklı olanlardan bunu istiyor. Hac emrediyorsa keza zenginlere emrediyor. Ne emrediyorsa Allah Teala Hazretleri bizden, bizim buna takatımız olduğunu bilerek emrediyor. Dolayısıyla bizim takatimizin yeteceği, gücümüzün kaldırabileceği şeyler konusunda asla gevşek davranmamamız, gücümüzün yettiği kadar kullukta samimi ve sürekli olmamız bizden beklenen bir husustur. Bu gerçekten önemli bir husus olarak önümüzde duruyor. Evet, ayetin devamında لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ diyor Allah Teala Hazretleri. Herkesin kazandığı, elleriyle yaptığı hayırlı işler kendi lehine, yine kendi elleriyle yaptığı kötülükler, iksab ettikleri de kendi aleyhinedir. Herkes kendi yaptığının hayırsa da şerse de hesabını görecektir, hesabını verecektir. Bundan dolayı hitab-ı ilahi ile karşı karşıya kalacaktır. Bu bakımdan biz vüs'at kaderiyle, gücümüzün yettiği kadarıyla mutlaka sorumluyuz. Mesela bizim zekat ve ticaretle ilgili vüs'atimizin ne olacağı sınır olarak belli. Ama bazı nimetler var ki bu nimetlerle ilgili Allah Teala Hazretleri bizim için şu kadar verin, şu kadar vereceksiniz diye bir sınır koymuyor. Yani mesela ilmin, yardımın, desteğin, hizmetin zekattaki bir sınırı yok. Dolayısıyla neye gücümüz yetiyorsa, toplumda insanlara ulaşmak üzere neye gücümüz yetiyorsa bu ayeti kerimenin sırrına göre ondan mükellefiz. Gücümüz yetmediğinde elbette değiliz. Yani erbab-ı ilim, erbab-ı din, erbab-ı hizmet, hizmetle uğraşan insanlar, din hizmetiyle uğraşan insanlar ve bu tür imkanlara sahip olan insanlar da zenginliğe sahip olan servet sahipleri gibi bir emirle karşı karşıyadırlar. Şükürlerini ifa etmek üzere görevleri vardır ama bunun nisabı yok. Bu nisabı Allah kişilerin vicdanlarına bırakıyor. Bakın ne kadarına gücünüz yetiyorsa bunu yapın ama asla ihmal etmeyin. Çünkü Rabbena la tuâhidne in nesine ev ehdâne diye sonunda dua ediyoruz Allah Teala'ya. Ya Rabbi bizim eğer unuttuklarımız varsa, hata ile yaptıklarımız varsa, yani yapmamız gerekenlerden unutarak yapmadıklarımız veya yanlış yaptıklarımız varsa sen bunlardan dolayı bizi muahaze etme, bizi hesaba çekme, bizi bağışla diye sonunda bu hataları da kabul ederek Cenab-ı Hakk'a iltica ile ondan bizi affetmesini diliyoruz. Ve yine arkasından Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamaltehu alellezine min kablina. Bu bir önceki ayet tabi. Ya Rabbi bize kaldıramayacağımız yükü de yükleme. Nitekim bizden öncekilere yüklediğin gibi. Malum bizden önceki kavimlerin, Yahudilerin 50 vakit namazla memur bulunduğu, zekatın 40'ta bir yerine 4'te bir olduğu, tevbenin de ancak intihar ve ölümle gerçekleşeceği şeklinde uygulamalardan bahsediliyor. Bunlar tabii hakikaten çok ağır, çok zor şeyler. Allah Teala bize bizim kaldırabileceğimiz daha hafif emirlerle yüklemiş ve biz bunları yapmakla memur bulunuyoruz. Ama onlar nasıl zamanla bu zorlukları görüp dinlerin içini boşaltmışlarsa bugün de maalesef Müslümanları ve Müslümanlığın içini boşaltmayı çalışan gruplar var. Yani Müslümanlığı sadece vicdan işidir deyip onun ibadet tarafını, muamelat tarafını, topluma ait tarafını görmezden gelmek isteyen ve bunu anlatmaya çalışan insanlar var. Din bizim hayatımızın doğumdan ölüme kadar her safhasına ait hükümler vaz eden ilahi bir kanundur. Dolayısıyla onun içini boşalttığımız zaman, onun ibadete ait, kulluğa ait, muamelete ait ahkamını boşalttığımız zaman din sıkılmış bir limon haline gelir ki o zaman bizim dindarlığımızın da bir anlamı kalmaz. Dolayısıyla biz Allah bize neyi emretmişse, bizden neyi istiyorsa bunlar bizim takatimizin yeteceği şeylerdir, gücümüzün kaldırabileceği şeylerdir. Bunların altına girmek ve bu emirleri yerine getirmekle yükümlüyüz, bundan sorumluyuz diye düşünüyorum. Çünkü kaldıramayacağımız yükü Allah zaten yüklemez ve baktığımız zaman da namaz olsun, oruç olsun, zekat olsun, diğer emirler olsun hepsi bizim kaldırabileceğimiz şeyler. Ha zaten mazeretimiz var kaldıramıyorsak, namaz için ayakta kılamıyorsak oturarak kılmanın. Efendim oturarak kılamıyorsak boynumuzla başımızla ima ile kılmanın ruhsatları var. Abdest almakta problemimiz varsa onunla ilgili kolaylıklar var. Safahatine girmek istemiyorum. Ama Allah Teala bizim gönlümüzün Allah ile buluşması için bu ibadet olarak bize farz kıldığı namazın, orucun bizim tarafımızdan yapılmasını istiyor. Oruç için mazeretimiz varsa keza kolaylıkları var, ama mazeretimiz yoksa bu emirleri istiyor. Bunların yapılmasının bizi erdireceğini, bize insanlık libası giydireceğini Allah Teala ifade buyuruyor. Dolayısıyla Allah'ın bize yüklediği bu emirleri yerine getirme noktasında tembellik göstermediğimiz gibi, bunlar İslam'da vardı yoktu, şu kadar vardı şu kadar yoktu gibi tartışmalarının da bir anlamı olmadığını bilmemiz gerekiyor. Kur'an meydandadır. Resulullah'ın hayatı meydandadır. 1400 yıllık tarihi birikim ortadadır. Bunlar meydandayken bunları görmezden gelip dinin içini boşaltmaya çalışmak hiç kimsenin içine bir fayda sağlamayacağı gibi, üstelik kendi kendimizi cehenneme atmış olur ki bunun akıbetinden hiç kimse hoşnut ve razı olmaz. Evet, Mevlana bu manada yine diyor ki, dane-i hermurk endaze-i veyest, tome-i hermurk ra-inciri keyest. Her kuşun yemi cüssesine göredir. İncir her kuşun lokması olabilir mi? Yani siz kendi cesametinize göre şeyler talep edin dünyada. Daha büyüğüne, daha fazlasına. Şimdi serçe kuşu koca inciri yemeye kalsa, onun nasibi incirin çekirdeğidir halbuki. Ne kadar abes olursa. İnsanoğlu da yemeyeceği bu kadar büyük dünya nimetlerine talip olmakla yanlış ediyor. O biraz kulluk tarafını görecek şeyler yapsa kendisini daha iyi hazırlamış olur diyor Cenab-ı Mevlana Hazretleri. Mevlana'nın buradaki bu sözü aslında bu dünya hayatında her şeyin dengi dengeli olması gerektiğini söylüyor. Ve devamındaki menbeyitte de tıfra gernan dihi bercai şiir, tıfli miskin ra ezan nan mürdegir. Süt çocuğuna sen diyor süt yerine ekmek verecek olursan zavallı yavruyu ölmüş kabul et. Hani süt çocuğuna pirzola yedirilmez derler, halk arasında bir tabir vardır. Çabuk büyüsün, erken gelişsin diye süt çocuğuna pirzola verirsen onun midesini harap edersin. Çünkü onun midesi onu hazmetmeye yeterli değildir. Dolayısıyla herkese, her kişiye görev verirken de, iş talep ederken de onun cesametine, kabiliyetine, istidadına göre şeyler söylemeli. Daha fazlasını istemek ona teklifi mala yutak olur. Evet, teklifin şartı memurun bihin takatidir. Yani bir şeye, bir adama bir yük yüklemenin şartı ona onun gücünün yetip yetmemesi meselesidir. Ona gücü yetiyorsa o işi yüklersiniz. Çocuğunuza emir verirken de, ondan bir şey talep ederken de, komşunuzdan bir şey beklerken de onun kaldırabileceği bir yükü ona yüklemeliyiz ki geri gelmediği zaman soru sorma hakkına sahip olalım. Yapamayacağı şeyi talep ettiğimiz zaman elbette yanlış yapmış oluruz. Onun eksik bırakmasına da fırsat vermiş oluruz. Yani dediğim gibi işte çocuktan siz büyüğün yapacağı bir işi yapmasını isterseniz, 50 kiloluk bir çuvalı kaldırmasını beklerseniz 3 yaşında bir çocuk bunu kaldıramayacağına göre yanlış olmuş olur. Her şey dengi dengine. Emirler de öyle, nimetler de öyle, dünya da öyle. Dünya hayatındaki ömrünüz belli. Bu ömre göre sahip olacağınız nimetleri hesaplayarak dünyaya yönelin. O manası var bu işin. Efendim, gelen nimetleri değerlendirmede sahip olduğunuz nimetlere göre şükür noktasında da keza yine dengi dengine olmalı. Her nimetin çünkü ayrı bir şükrü var. Her nefeste bile diyor Sadi Şirazi, iki nimet var ve iki şükür gerekir. Nefesi alıyorsunuz bir nimet, veriyorsunuz bir nimet. Yani bir nefeste bile iki nimet var diyor. Almak ve vermek. Alamasanız Allah korusun sonunuzdur. Veremeseniz keza sonunuzdur. Almak ve vermek bir nefeste bile iki nimet var. Dolayısıyla bu sayısız ve sınırsız nimetleri veren Allah'ın bizim kaldırabileceğimiz yükleri bizim yerine getirmemiz boynumuzun borcudur. İnsanlara da kaldıramayacağı yükleri yüklememek de keza bizim boynumuzun borcudur. Sorumluluğumuzu bilmek ve bu sorumluluk çerçevesinde hareket etmek bizden beklenendir. Cenab-ı Hak cümlemize sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi, kul olmayı ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet olmayı nasip etsin. Lillahi'l-Fatiha.
Erkam Radyo'da Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz'la Mesnevi sohbetlerini dinlediniz.